İyi günler. Parapolitik programının bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Geçen hafta hatırlayacaksınız, yayın konumuz kurların hareketiydi. Özellikle Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının açıklanmasından sonra Perşembe günü saat 14'ten sonra kurlarda yaşanan hareketi de odağına alan bir yayın yapmıştık. Ve ben şöyle hatırlıyorum o yayını bitirirken, umarım önümüzdeki hafta Türkiye ekonomisinin gündeminde yer alan başka bir konuyu birlikte değerlendirme imkanımız olur diye bitirmiştim. Orada kastettiğim şey işte bir sorunumuz var. Siz bana katılırsınız. Biz de değişik bir konuyu konuşuruz temennisi var. Fakat maalesef bu hafta yaşananlara baktığımız zaman gündemimiz kurların hareketinden başka bir şey olamıyor. Döviz kurlarında bu hafta çılgın hareketlerin yaşandığını gördüm. Salı günü bir ara Amerikan doları 13,5 lira seviyesine kadar yükseldi. Gün içerisindeki fiyat hareketleri %17 seviyesinin üzerinde bir TL kaybı ya da TL'nin değer kaybına varan geniş bir bant içerisinde oldukça hızlı ve güçlü bir biçimde yaşandı. Tabii biz Merkez Bankası'nın faiz kararını Perşembe günü saat 14 itibariyle biliyoruz. Biliyorduk. Cuma günü yaşananları biliyoruz. İşte kurlarda bir hareket oldu. İşte 11 lira seviyesine kadar kurların yükseldiğini biliyoruz ama oralarda durulmuştu. Cumartesi, pazar zaten hafta sonu tatil bir şey olacağı yok. Pazartesi günü de kurlar yine cuma günkü seviyelerine yakın bir şekilde bir bant içerisinde hareket ediyor. Peki ne oldu da salı günü piyasalarda kıyamet koptu ve kurlarda böyle hızlı, kontrol edilemez yükselişler yaşandı? Şimdi hafta sonu bir veri açıklanmadı. Pazartesi günü açıklanan bir veri yok. Yani açıklanan bir tüketici güven endeksi var ama tüketici güven endeksi biraz geriledi diye kurlarda böyle şiddetli hareketlerin olmasını beklemiyor zaten. Tüketicilerin güveni düşeceğini tahmin etmek de çok zor bir durum değil. O zaman ne oldu da kurlar bu kadar hızlı hareket etti? Bunun gerekçesini pazartesi akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı basın toplantısında aramak lazım. Özür dilerim. O toplantıda, o basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert bir biçimde, yani güçlü bir biçimde öyle söyleyelim, uygulamakta oldukları ve herkesin yanlış olduğu konusunda fikir birliğine sahip olduğu bu yanlış politikaları uygulamaya büyük bir kararlılıkla devam edeceklerini, bundan bir geri adım atmalarının söz konusu olmadığını, bunun bir kurtuluş savaşı mücadelesine benzediğini yüksek sesle ifade etmesiyle birlikte, zaten o konuşma sırasında benim elimde telefonum canlı olarak dolar kuru nasıl hareket etmeye başladığını izliyordum. Yükseliş yaşanmaya başlandı. Zaten o akşam bizde piyasalar kapalıydı ama yurt dışı piyasalarda kurlarda yükseliş oldu. Sonra salı sabahı piyasalar açıldığında da kıyamet koptu. Demek ki salı günü yaşanan gelişmelerin gerekçesi, yani Türk lirasının hızlı bir biçimde değer kaybetmesinin gerekçesi benim gördüğüm kadarıyla, çünkü bunun dışında herhangi bir ben veriye ulaşamadım, bakıyorum o zamandan beri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi akşamı yaptığı açıklamalardır. Bu açıklamalarda biraz önce söylediğim gibi yanlış olduğuna herkesin, yani buna benim gibi üniversite hocalarının, iş dünyasının, ortalama vatandaşın, finans kesiminin yanlış olduğuna neredeyse hep birlikte inandıkları bir politikayı uygulayacakları konusundaki, tırnak içerisinde söylüyorum, kararlılığını ve bunu çok sert bir biçimde ilan etmiş olmasının kurların serbest yükselişe geçmesini ya da liranın hızlı bir biçimde değer kaybetmesine yol açmasının gerekçesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü başka bir göstergede başka bir değişiklik söz konusu değildi. Yani bazıları diyebilir işte dolar endeksi falan. Türk lirası bütün paralara karşı değer kaybetti. Biz dolardan bahsediyoruz 13,5 seviyesini gördü diye ama euro da 15 liranın üzerine çıktı. İngiliz sterlini 17 liranın üzerine çıktı. Dolayısıyla bütün paralara karşı çok hızlı değer kaybeden bir ulusal paramızdan bahsediyoruz. Tabii ortalık böyle yangın yerine döndüğünde işte kimse 2 dakika sonra bile kurların ne olacağını tahmin edemediği bir günde haklı olarak piyasalar, vatandaşlar, iş dünyası iktidar tarafından ya da Merkez Bankası tarafından ya da ekonomi yönetiminden o gün, salı günü için söylüyorum, piyasalarda yaşananlara yönelik bir açıklama yapmasını, olup biteni bir şekilde yorumlamasını, bu gelişmeler karşısında nasıl bir pozisyon alacaklarını ya da neler yapacaklarına ilişkin açıklamalarda bulunmasını, piyasaların ateşini söndürmeye yönelik girişimlerde bulunmasını filan bekledik. Ama hiç bir açıklama olmadı. Yani işte biz de tweet attık, televizyon programlarında konuştuk, yayınlara katıldık filan. Ortalama vatandaş telefonla ulaşabildiği herkese ulaşıp ne oluyor diye sorup olup biteni anlamaya çalıştı. İş dünyası ekranlara kilitlenip gelişmeleri büyük bir endişeyle izledi. Fakat ekonomi yönetiminden hiçbir açıklama gelmedi. Ta ki ne zamana kadar? Çarşamba günü ya da salı akşam saatteydi galiba. Tam gününü hatırlayamadım ya. O kadar hızlı şeyler yaşıyoruz ki çarşamba günü Merkez Bankası'na bir açıklama geldi. Diyor, salı günü geldi. Evet, salı saat 17.49 gibi. Şimdi zamanı da diyorum, bir açıklama geldi. Ve şunu söyledi Merkez Bankası. Dedi ki, yani piyasalar böyle yangın yerine dönüşmüşken, ey vatandaşlar ya da iş dünyası, işte Türkiye ekonomisini takip edenler, bizim bir kur seviyesi hedefimiz yoktur. Bunu daha önceki açıklamalardan da biliyoruz. Merkez Bankası bir kur hedeflemesi yapmıyor. Yani dolar şurada olacak, euro burada olacak diye bir şey yapmıyor. Ama diyor, aynı açıklama metni, biz diyor kurların oynaklığındaki artıştan rahatsız oluruz. Müdahale edeceksek de buna müdahale ederiz. Oynaklık dediğimiz şey fiyatların ya da kurların inip düşme aralığının genişlemesi. İşte salı gününe esas alacak olursak salı günü 11 liradan başlayıp 13,5 liraya kadar yükselip sonra 12,5 liraya kadar gerileyen kurlar gördük. 11 liradan 13,5 liraya demek 2,5 liralık bir kur artışı demek. Oransal olarak işte %17'lik bir artıştan bahsediyoruz. Sonra oradan bir miktar geri çekildi ama dalgalanmanın şiddeti çok kuvvetliydi. Şimdi burada Merkez Bankası bir oynaklık görmedi mi? Döviz bürolarının tahtalarına fiyat giremedikleri, yani işlem yapacakları döviz kurlarına giremedikleri, bankaların internet ve mobil uygulamalarında sorunların yaşandı. Sorun sözcüğünü de tırnak içerisinde kullanıyorum. Çünkü kim hangi fiyattan nasıl bir pozisyon alacağını tahmin edemiyor. Bu kadar sert dalgalanmaların yaşandığı bir gündü. Merkez Bankası açıklamasında biz diyor oynaklıktan rahatsız oluruz diyor. Tamam, onu anladık. Geçmişte de benzer açıklamaları vardı ve müdahaleleri olmuştu döviz piyasasına. O zaman şunu merak ettik. Merkez Bankası burada oynaklık mı görmüyor? Çünkü bizim gördüğümüz şeyi onlar da görebiliyor olması lazım. Görüyorlarsa niye müdahale etmiyorlar? Bakın, oynaklığa müdahale etme ifadesini ben 2015 yılından önce Erdem Başlı'nın Merkez Bankası Başkanı olduğu dönemlerde çok iyi ve net bir biçimde hatırlıyorum. O zaman da kurlarda böyle yukarı yönlü hareketler olduğunda Merkez Bankası piyasaya müdahale ederdi. Hatta hatırlıyorum bir defasında 6,5 milyar dolara yakın döviz sattığı bir işlem, yani bir gün de olmuştu. O zaman işte piyasalarda Merkez Bankası piyasaya müdahale ediyor mu yorumları geldiğinde Merkez Bankası hemen bir açıklama yapar. Hayır dedi, biz kurların seviyesine değil, kurlardaki fiyat hareketinin yüksekliğine, yani oynaklığa müdahale ediyoruz. Nereye gittiğine ilgilenmiyoruz ama bu oynaklık belirsizliği artıran bir durumdur. Kimse fiyatlama yapamaz. Biz bunu ortadan kaldırmak için piyasalara müdahale ediyoruz. Açıklamalarını Erdem Başçı'nın döneminde çok net bir biçimde hatırlıyorum. Şimdi bu hafta salı akşamı yapılan açıklamada aynen minvalde bir açıklama. Oynaklıktan duyduğumuz rahatsızlık. Peki müdahale ediyor musunuz? Hayır. Çünkü O açıklamanın geldiği 17.49, ben şimdi dakikasını hatırladım. O andan itibaren kurlar tekrar yukarıya doğru hareket etmeye başladı. Salı gecesi, çarşamba günü de yüksek seviyelerini korudu. O zaman hem oynaklık var, hem bundan rahatsızlığınızı ifade ediyorsunuz ama buna müdahale etmiyorsunuz. Neden müdahale etmiyorsunuz? Müdahale edecek aracınız mı yok, imkanınız mı yok? Yoksa o açıklama işte bir biçimde yapılmış, işte herkes Merkez Bankası'ndan bir aksiyon almasını bekliyor. İşte biz de buyurun açıklamayı ortaya koyduk açıklaması mıydı? Yoksa bunun bir piyasalarda karşılığını olmadığını biliyoruz. Tabii çarşamba günü kurlarda bir miktar geri çekilme oldu. 11,5 liraya kadar gerileyen bir dolar gördük. Sonra tekrar 12 seviyesine biraz böyle dengeye gelir gibi oldu. Ama geri çekilmenin salı günü yaşananlardan sonra o geri çekilmenin nedeni nedir diye biraz böyle meraklı bir biçimde sağa sola sorduğumuzda kamu bankaları üzerinden bir miktar döviz satışının yapıldığına ilişkin yorumlarla karşı karşıya kaldık. Yani Merkez Bankası bu 128 milyar doları erittiği dönemde olduğu gibi kamu bankaları üzerinden herhalde sanırım ya da diğer kamu kuruluşları döviz piyasasına bir miktar satış yapmış gibi görünüyor. Ama temel sorunumuzun ne olduğu açık. Yükselen bir kur var ve bu kurların yükselmesinin gerekçesi de iktidarın piyasalarla ve ekonomik gerçekliklerle inatlaşıyor olması. Peki bunun sonucu ne oluyor? Bunun sonucunu biz böyle 3 hafta sonra, 3 ay sonra ya da 6 yıl, 6 ay sonra açıklanan istatistiklerde göreceğimiz veriler üzerinden anlamıyoruz, yorumlamıyoruz. Biz bunun sonucunu anında görüyoruz. Nerede görüyoruz? İlk etkisini fiyatlarda görüyoruz. İşte hepinizin çok yakından bildiği, işte akaryakıt fiyatlarına günlük olarak zam geliyor. Günlük, hatta çarşamba günkü artış 1 liranın üzerindeydi. 1 lira benzinin litresinde artış var. İnsanlar benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklarda bekleyerek depolarını doldurmaya çalışıyordu. Yani bütün depo boş olsa işte ortalama 50-60 litre civarında yakıt alacağını düşünürseniz yaklaşık belki işte 40-50 liralık bir tasarruf etmek için çünkü gece 12'den sonra fiyatlar değişecek. Uzun süre kuyruklarda beklediler. Etkiyi burada görüyoruz. Nerede görüyoruz başka etkiyi? Reel sektöre baktığımız zaman bu etkiyi çok belirgin bir biçimde görüyoruz. Kurların bu kadar oynak ve yukarı yönlü hareketin bu kadar güçlü olduğu dönemde iş dünyasında iş yapmak da neredeyse imkansız hale geldi. Tedarik zincir içerisinde yer alan, yani üretim aşamasına girdi temin edenler, öyle söyleyelim. Girdi temin edilen her aşamada sorunlar yaşanıyor. Çünkü hiç kimse fiyatlama yapamıyor. Nasıl fiyatlayacağını bilemiyor. Bırakın 30 gün sonra, 60 gün sonra ya da 90 gün sonra bir senet karşılığında mal vermeyi, ertesi gün fiyatların ne olacağını öngöremeyen ve bu süreçte yer alan kişiler ya da şirketler fiyatlama yapmayı ya da fiyatlama yapamaz hale geldikleri için mallarınızı satmaktan imtina etmeleri, çekinmeleri üretim süreçlerini de olumsuz etkiliyor. Bunu ileride bilmem ne istatistikte görmemize gerek yok. Piyasayı yakından takip edenler çok net bir biçimde görüyor. Tedarik zincirinde kurların hareketinden ve genel olarak ekonomik belirsizliğin bu kadar yükselmiş olmasından ortaya çıkan risklerin yarattığı etkiyi ekonominin her alanında, üretimde, perakende sektöründe, tüketim davranışlarında çok net bir biçimde ve anında görmeye başladık. Görüyoruz da. Şimdi böyle olunca üretim yapılması zor, fiyatların kontrol edilmesi neredeyse imkansız bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Belirsizliğin bu kadar yüksek olmasının gerekçesi de tekrar ediyorum. İktidarın yanlış politikalarda ısrar edeceğini açık bir biçimde vurguluyor olması. Tabii onlar yanlış olduğunu söylemiyorlar. Onlar inandıkları ve bir program uyguladıkları söylüyorlar. Ama iktisat ya da ekonomi biliyorsunuz sizin tek başınıza bir şeye inanmanızla sonuçlu olan bir şey değil. Sizin muhataplarınızın, yani geniş anlamda ekonomik aktörlerin tamamının, vatandaş, iş dünyası, finans kesimi, dış alem tamamının ne düşündüğü de önemli. Çünkü onlar da bir aksiyona geçerken, bir eylem alırken kendi düşündüklerinden hareket ederek ya da sahip oldukları bilgilerden, verilerden, deneyimlerden hareketle o aksiyona geçiyorlar. Dolayısıyla ben bunun böyle olduğunu düşünüyorum, yaparım şu sonuçta ortaya çıkar diye beklemek biraz aşırı iyimser bir beklenti olur. Çünkü diğer piyasa katılımcılarının ya da paydaşlarının genel anlamda ne yapacağıdır asıl sonuç doğru. Tek başına sizin yaptığınız şey değildir. Sizin yanlış özür dilerim. Sizin yaptığınızın yanlış olduğunu gören aktörler de kendileri açısından olumlu olduğunu düşündükleri pozisyonları hayata geçiriyorlar. Bunun sonuçlarını biz başta kurlarda görüyoruz. Tabii sadece kurlarda değil. Merkez Bankası'nın faiz indirim kararına rağmen bugün biz piyasalarda faizlerin yükseldiğini biliyoruz. 5 ve 10 yıllık tahvil faizlerine baktığımız zaman %21'in üzerine yükseldiğini görüyoruz. %21. Merkez Bankası faizi niye indirdi? Çünkü faiz oranları piyasada düşsün diye. Piyasada sadece Merkez Bankası'nın politika faiz oranı yok. Haftalık repo oranı yok. Onun dışında ticari kredilere uygulanan faiz oranları var, mevduat uygulanan var, kredi kartlarına uygulanan var, hazine kağıtlarında oluşan faiz oranları, birim faiz oranları var. Eğer sizin faiz indirim kararınız diğer faiz oranlar, işte başta tahvil faizleri olmak üzere yukarı doğru itiyorsa, inanın almış olduğunuz kararda büyük bir yanlışlık olduğunu piyasa yüksek sesle söylüyor demektir. Dolayısıyla faizlerde indirimin piyasada karşılığı olmadı. Tabii Merkez Bankası kararı işte Perşembe günü bekleniyordu. Ama bizim yakından baktığımız verilerden bir tanesi de haftalık olarak Merkez Bankası tarafından açıklanan bankalardaki döviz sevdiyat hesaplarının nasıl değiştiği. İşte dün Merkez Bankası tarafından açıklanan verilerden görüyoruz ki geçen hafta Cuma günü itibariyle döviz sevdiyat hesaplarında, gerçek kişilerin döviz sevdiyat hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir artış söz konusu olmuş. Yani aslında vatandaş kurların nereye gittiğini ya da daha geniş bir ifadeyle ekonominin nereye gittiğini görüyor. Gittiği yerin çok da iyi olmadığının farkında. Bunun için imkanı olan kendisini koruma altına almak için en kolay erişebildiği ya da en kolay anladığı varlık olan döviz, altın gibi enstrümanlara yöneliyor. Vallahi haksız da çıkmadılar. Yani geçen haftaki ortalama kurla bu haftaki ortalama kuru esas alacak olursak bir haftalık getiri oranları neredeyse %15 civarında oldu. Bu kadar yüksek bir getiri elde ettiler. Şimdi onların kararlarının yanlış olduğunu söylemek onlara büyük haksızlık olur. Çünkü sahip oldukları sonuç gayet net bir biçimde karşımızda duruyor. Peki bu süreci nasıl atlatacağız? Yani Türkiye ekonomisi karşı karşıya kaldı. Özellikle kur krizi gibi ya da döviz krizi gibi başlayıp ama diğer bütün alanlara da hızlı yayılan bu krizi yönetmek için ne yapıyor? Vallahi ne yaptıklarını gördük. İşte bu hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nin Veliaht Prensi Türkiye'ye geldi. İşte çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Heyetler halinde görüşmeler yapıldı. Sanırım onun üzerinde mutabakat zaptı imzalandı. Ki bunlardan bir tanesini Merkez Bankası bu sabah ilk iş olarak web sitesine koydu. Daha önce kurlara ilişkin açıklamaları koymayan Merkez Bankası. Hemen biz Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ile bir mutabakat sattı imzaladık diye sabahın köründe web sitesine koyduklarını gördük. Gazetelerde yazdıklarına, yazılanlara bakarsak Birleşik Arap Emirlikleri 10 milyar dolarlık bir yatırım yapacakmış. Yatırım sözcüğünü tırnak içerisinde kullanıyorum. Yatırım yapacakmış. Yapabilirler mi? Yapabilirler tabii. Bunda yani benim yapmazlar dememin bir karşılığı yok. Yapabilirler tabii. Ama yatırım yapmaktan ne anlıyorsunuz onu konuşalım. Yani gelip bunlar buraya sıfırdan bir fabrika kuracaklar falan değil. Yapacak yani sıfırdan bir fabrika kurup yeni istihdam yaratıp yeni iş alanlar açıp oradan kazandıklarından vergi ödeyip Türkiye ekonomisinin bilmem nesine katkı sağlayacak değiller. Yapacakları yatırım görebildiğim kadarıyla mevcut varlıkların ucuz fiyata, döviz üzerinden ucuz fiyata satın alınması olacaktır. Yani bizim yıllar içerisinde biriktirdiğimiz, bizim derken ülke olarak kurduğumuz, geliştirdiğimiz belli bir ekonomik değere ulaştırdığımız ama şimdi fiyatı tırnak içerisinde söylüyorum yabancılar açısından ucuzlanmış olan kurumlarımızı ya da varlıklarımızı genel ifadeyle bunlara satacağız anlaşılan. Belki oradan bir 10 milyar dolar gelir. Ne zaman gelir? Kim bilir? Böyle bir takvim yok. Karşılığında ne vereceğiz? Onu da bilmiyoruz. Çünkü mutabakat sahte imzaladıkları kurumlardan bir tanesi de Türkiye Varlık Fonu. Ne vereceğiz bilmiyoruz ama ileri bir tarihte belki Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir 10 milyar dolar gelir beklentisi var. Hani şu falcılara gittiğiniz zaman işte 3 vakte kadar der. İşte 3 vaktin ne olduğunu da kimsenin bilmediği. 3 vakte kadar bize oradan bir 10 milyar dolar gelebilirmiş. Sorunlarımızın çözülmesine bu mu yol açacak? Bir hafta içerisinde, geçen hafta itibariyle söylüyorum, bir hafta içerisinde gerçek kişilerin 1,5 milyar dolar döviz aldığı bir ülkenin kur sorununu 10 milyar dolarlık bir giriş mi çözecek? Türkiye o eşikleri ki 10 milyar dolar da bir defada girecek bir para değil. Ne satılacak, ne zaman satılacak, kaç paradan satılacak işte bunlar yaşanmışsa eğer yaşandığında hep beraber göreceğiz. Ve bizim kurtuluşumuz da bu olacak. Ekonomik modelimizin yaratmış olduğu sorunların bizi getirdiği yerde kurtuluş reçetesi olarak sunulan şey Körfez'den gelecek 10 milyar gelmesi muhtemel. Gelecek ifadesini düzelterek söylüyorum. 10 milyar dolarmış. Geçin bunları. Türkiye ekonomisinin sorunlarını çözmek istiyorsak bunun yolu gayet açık. Öncelikle bu sorunlara yol açanlardan işe başlamak lazım. Sorunların kaynağı çözümün bir parçası olamaz. Burada bir değişiklik işe başlamamız lazım. Gerisi de zaten çorap söküğü gelecek. Evet, bugün biraz vaktimizi aştık ama maalesef gündem yoğun. O yüzden biraz uzattık. Haftaya ne konuşacağız bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Ama tahmin ediyorum ki döviz kurları yayınımızın yine bir kısmında önemli yer işgal edecekmiş gibi görünüyor. Hepinize sağlıklı bir hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları başlıyor. Alpan Telek, Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Edgar Şar, Kemal Can, Rol Giresun, Ruşen Çakır, Seren Selvin Korkmaz, Sevilay Çelenk ve Ülkü Doğanay artık sadece videolarıyla değil, kalemleriyle de karşınızda. Hafta sonu yazıları 27 Kasım'dan itibaren her cumartesi ve pazar medyascope.tv'de.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.